Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sunar.
Herkese merhaba. Değerli dostum Onur Altınbaş ile beraberim. Onur, Verifone Türkiye, Doğu Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu genel müdür ve başkan yardımcısı görevini başarıyla yürütüyor. Onur, hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk Koray. İyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Güzel bir gündem. Senin de tam böyle uzmanlık alanını gerektiren belli başlı paylaşımlar olacak. O nedenle ben hem kendi adıma hem de dinleyiciler adına çok keyifli bir yayın geçeceğini düşünüyorum. Şimdi o zaman başlayalım. Ödeme sistemleri dünyada ve Türkiye'de nasıl gelişiyor? Nereye gidiyor?
Evet, ödeme sistemleri biliyorsun seninle daha önce de hep konuşuyorduk. Son zamanların en gözde sektörlerinden bir tanesi. Daha önce hani niş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Şimdi özellikle pandemi sonrasında ve bu süreçte yani 10 yılda, 15 yılda beklediğimiz gelişmeler 2 sene süresince aslında hayatımıza girdi. Bunlardan en önemlisi, sana daha önce yüzde de sormuştum, ödemelerin yüzde kaçını artık temassız yapıyorsun? Herhalde bu oran %90'ları geçmiş durumda.
Kesinlikle öyle. Daha yani manuel ödemeleri hatırlamıyorum bile.
İşte tam da bundan bahsediyoruz. İnan bana hani 16 yıldır Verifone'dayım, 20 yıldır yaklaşık sektör tecrübem var. Ve ilk başladığım günden beri bu temassız ödemelerle ilgili işte başvurmadığımız kampanya, gitmediğimiz kasiyer programları kalmamıştı. Fakat pandemi sonrasında özellikle temassız ödemenin daha hijyenik, daha başkasının kartına dokunmadan yapıldığını kasiyerleri bir şekilde ikna ettik. Ve şu an ödemelerin dediğim gibi %95'ten fazlası aslında temassız yapılıyor. Bu bir tanesi. Başka neler oluyor ödemede? Bir kere ödeme form değiştiriyor. Nasıl? Eskiden sadece plastik kartlarla ödeme yapılırken işte hayatımıza QR ödemeler, temassız ödemeler, mobil ödemeler gibi farklı ödeme yöntemleri de öne çıkıyor. Baktığımızda hani ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir hani kıta Avrupası ve Kuzey Amerika olarak. İki de özellikle son dönemde Uzak Doğu aslında bu işe yeni başlıyor. Bizim özellikle Türkiye'de öyle, Türkiye ödeme sistemlerinde her sektörün böyle olmasını isteriz. Ama hani dünyadaki en inovatif 5 ülkeden bir tanesidir ödeme sistemlerinde. Ödeme sistemlerinde çalışan birçok arkadaşımız Avrupa'da, Kuzey Amerika'da üst düzey görevlerde yer almaktadır. Biliyorsun Türkiye Verifone'un merkezlerinden bir tanesi. Biz buradan Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Afrika müthiş büyük bir bölgeyi yönetiyoruz. O yüzden ödeme sistemleri Türkiye bu konuda söz sahibi. Kıta Avrupa'sı ve Kuzey Amerika'da daha önceki geçmiş alışkanlıklar olduğu için plastik karttan mobil ödemelere, QR ödemelere geçiş daha yavaş ve daha structure hani şehri geçmek zorunda kalıyor.
Evet, evet. Daha yapılı.
Daha böyle,
evet.
Bravo, bravo. Fakat Uzak Doğu öyle değil. Uzak Doğu özellikle QR ödemede WeChat, Apple WeChat ve Alipay'in önderliğinde QR ödemeler çok popüler durumda. Yani siz artık pazardan patates alırken bile pazarcının boynundaki QR'ı okutup ödeme yapabiliyorsunuz. Yani ödeme sistemleri müthiş bir değişim içerisinde, form değiştiriyor. Pandemi konuştuğumuz gibi birçok süreci öne çekti ve bu süreç durdurulabilir gibi gözükmüyor. Çünkü neden? İnsanları rahata, hıza ve kolaylığa alıştırıyor.
Evet, evet. Şimdi seninle konuşmak istediğim diğer bence çok keyifli olacağını düşündüğüm bir konu. Fintechler. Bu konuda gerçekten çok fazla ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fintechler bu işin neresinde yer alıyor?
Fintechler aslında demin konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Şimdi ödeme yön değiştirdikçe ve form değiştirdikçe başka oyunculara da ihtiyaç duyuluyor. Bankalar evet bu işi onlarca yıldır yönettiler, sektörün yönünü belirlediler. Fakat ödeme form değiştirdiği için, tabii bunlar genellikle startup oldukları için çok daha hızlı teknolojiye adapte olabiliyorlar. Çok daha yine hızlı bir şekilde çözümlerini piyasaya sunabiliyorlar. Bu sefer de özellikle bankalar ya da büyük ödeme sistemleri şirketleri bu fintechlere yatırım yapıyor. Herhalde son 5 yıldır en çok yatırım yapılan alanlardan bir tanesi fintechler. Fintech'leri de hani biz çocuklarımızdan, gerçi senin oğlan daha küçük ama yani büyük var. Oradan görüyoruz kullandığımız o manuel ödeme sistemlerini kullanmıyorlar. Onlar genelde işte daha kolay ödeme yapayım, esnek ödeme yapayım, babamdan harçlığımı daha kolay alayım.
Tabii.
Bu tarzda sanal kartlar olabiliyor, ön ödemeli kartlar olabiliyor. Fintech'ler de aslında dediğim gibi bu teknolojiye adaptasyonda liderliği almış durumdalar. Bankalar da diğer kurumlar da bunlara yetişmeye çalışıyorlar.
Güzel. Peki kriptolar mağaza ödemelerine girebilecek mi? Bu konu da çok hassas ve bence konuşmamız gereken önemli konulardan bir tanesi.
Kripto, evet biliyorsun ben artık her ortamda böyle ben kriptoyu her kadar en başta çok mesafeli olsam da son herhalde 12 ay bir dijital devrim olarak görüyorum. Çalıştığım şirketin de benimle benzer görüşte ki Amerika'da BitPay adlı kripto platformuyla entegrasyon içerisinde. Şimdi genel anlamda bakarsak hani kripto, Profesör Doktor Özgür Demirtaş hocamızın da bir lafı var. %95'i diyor belki de yok olacak. Ben de katılıyorum. Birçok yeni proje çıkmış. Fakat genel mantığına baktığımızda özellikle merkeziyetsiz yapılarda, merkeziyetsiz finans, merkeziyetsiz borsa ve merkeziyetsiz projelerde bence kriptonun değeri hani yavaş yavaş anlaşılıyor. Ya da ödeme yöntemi olarak henüz daha o aşamaya gelemedik. Reklam amaçlı diyor ki artık hamburgeri kripto paranızla alabileceksiniz. Ya da ne bileyim alışverişlerde o zamanı başladı diye. Bunların hani birçoğu aslında reklam amaçlı. Çünkü kripto ile bir ödeme yaptığınızda bu kripto işleminin bir maliyeti. Evet yeni platformlarda bu maliyeti düşürdüler ama atıyorum siz hani bir Ethereum ağında işlem yaptığınızda yoğun zamanlarda bir transaction'ın maliyeti $60'lara, $70'lara çıkabiliyor. Ve bunu herhangi bir alışveriş işleminde kullanamazsınız. Çok maliyetli olacaktır. İki, zaman. Bir hesaptan bir hesaba geçmesi şu an yeni projeler var. Bunları milisaniyeler seviyesine düşürmüş durumdalar. Ama yine Ethereum ağından örnek vereceğim. Sizin yaptığınız bir işlem 15 dakikada, 20 dakikada gerçekleşebiliyor. Yani şu an siz onu kullanmamız günlük hayatımızda biraz zor gözüküyor. Fakat bomba gibi projeler geliyor. Bu dediğim gibi işlem sürelerini çok çok kısa seviyelere getiren, işlem maliyetlerini çok çok ucuza getiren yeni ağlar geliyor. Verifon da işte bu konuda bir yenilik yaptı. Tabii ödeme sistemlerine Verifon'dan bahsederken bizim hayatımızda bir de şu oluyor. Eskiden sadece donanım tedarikçisiyken artık servis sağlayan bir şirket haline geldi Verifon. Aslında sektör o hale doğru gidiyor. Bugün bunu Türkiye'de de yapıyoruz. Artık özellikle perakende tarafı ödemeler de form değiştirdikten sonra buna sahip olduğu zaman farklı farklı ödeme yöntemlerini kabul edebilir pozisyona geçiyor.
Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
Artık sadece kartla ödeme değil, işte QR'la ödeme, şehir kartları bugün bizim sunduğumuz çözümlerde siz İstanbul kartıyla da alışveriş yapabiliyorsunuz. O aktif hale getirdiğiniz bir özellik haline geliyor. Keza kripto da böyle. Amerika'da yapılan, Türkiye'de daha hani o yasal düzenlemelerle ilgili biraz süreye ihtiyacımız var. Ki gönlüm isterdi ki biz bu alanda, hani blockchain alanında, kripto alanında dünyanın aslında bir Ar-Ge merkezi olalım. Bugün Dubai'de kriptolara ait serbest bölge kuracak adamlar. Ar-Ge'lerini teşvik ediyorlar. Hani keşke Türkiye'de de aslında bu yönde adımlar atabilsek ve potansiyelimizi burada kullanabilsek. Amerika'da bu entegrasyon yapıldı. Size artık perakende alanında hizmet verdiğiniz şirketleri bir ödeme yöntemi daha ekledik. O da kripto ödeme. Daha çok yolu var. Biliyorsun kriptonun hani alt başlıkları var. Yine çok konuştuğumuz NFT'si var. Yine çok konuşulan Metaverse'ü var. Hani orası dediğim gibi bambaşka bir dünya ama yavaş yavaş insanların ihtiyacına göre de şekilleniyor bu kripto dünyası. Biz de hem işimizde hem de kişisel olarak araştırarak daha çok şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.
Senin kişisel merakın olduğunu biliyorum zaten. Yaptığımız sohbetlerde senin o bilgi paylaşımın çok değerli. Bizler de üstümüze düşen oradaki şeyi alıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Güncel konulardan bir tanesi de Onur. Yani birçok şu anda firmayla da konuşuyoruz. Herkes şu lojistik ve tedarik sıkıntıları. Yani bununla ilgili o kadar çok firmalarla ilgili geri dönüş aldık ki. Senin görüşün nasıl? Yani bu gerçekten tedarik ve lojistik sıkıntıları çözülebilecek mi?
Şimdi tedarik ve lojistik, evet, önümüzdeki süreç, yani bu geçtiğimiz aslında pandemi sürecinde ne oldu? Önce bir sıfır talep pozisyonuna gelindi. Herkes böyle bir şok içerisindeydi. Ve talepte gerçekten bir durma noktasına geldik. Hem perakendede hem teknolojide. Çünkü insanlar aslında ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Daha sonra adaptasyon süreci, yani içinde bulunduğumuz şartlara bu sefer insanlar alışmaya çalıştılar. Mesela perakende de insanlar artık yavaş yavaş neye alışveriş sürecine başladılar. Fakat diğer sektörler buna hazır değildi. Lojistik sektörü gibi. Çünkü bu sefer de bir anda lojistikle dağıtımda bir talep artışı geldi. Bu sefer orası kendini adapte etti. Ve şu anda da aslında böyle bir açlık dönemi, alışveriş açlığı. İnsanlar hani o geçmiş 1,5-2 senede alamadıklarını şu an almaya çalışıyorlar. Bu da bu sefer talep çokluğuna yol açtı. Bizim sektörümüzde evet şu an müthiş bir çip kriziyle karşı karşıyayız. Hatta biliyorsun Donald Trump'ın da her ne kadar birçok şeyle karşıksam aslında şunu söylüyordu. Biz çip tedariğinde tek bir yere bağımlı kaldık. Keşke bunu globale yayabilseydik diye. Şimdi birçok firmada bizim şirket de dahil tedarik çeşitliliği, tedarikçi çeşitliliği sadece üretici olarak değil, ülke olarak da bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Ve bu talep fazlası bu sefer ne oldu? Bir, tedarik edemesi zaten 12 aylara çıktı. İki, fiyatları çok arttırdı. Üç, lojistik anlamında bu talebi karşılamak için bu sefer 4.000 dolara, 5.000 dolara bulduğumuz konteynerler, inan şu an Koray yani 16.000 dolarlar.
Wow, 20... çok çok çok felaket.
Evet, burada da hani süreç devam ediyor. Hatta sabahçı bankacı arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da hani bize yardımcı olmak için tedarik planlamaları artık daha uzun dönemli yapıyorlar. Eskiden ne olacak, bir telefonla 1.000 tane terminale ihtiyacımız var, 30.000 tane terminal var deyince biz depomuzdan ya da Avrupa'daki stoklarımızdan bir şekilde bu talepleri karşılayabiliyorduk. Fakat bugün 1.000 tane ihtiyacımız olsa biz bunu artık planlamayla, işte sıraya girerek, öncelik alarak gerçekleştirebiliyoruz. Fakat ne yaptık? Yani yine adaptasyon sürecinden geçtik, planlamalarımızı hazırladık. Şimdi orada ben de şeyden endişeleniyorum. Evet, şu an bir problem var, işte planlı olmamız gerekiyor. Fakat diyorum acaba önümüzdeki dönemde de bu sefer arz fazlası mı olacak tekrar? Çünkü planlamalar ona göre yapıldı ve bu her sektör için de geçerli. Diğer konuştuğum teknoloji tedariği sağlayan arkadaşlarım için de geçerli. Onu güzel planlamak lazım. Hani o optimum seviyede tutmak lazım. Şimdi siz bir anda bu sefer de ya bu kadar talep var deyip arzda yüklendiğinizde yine ters köşede kalmamanız lazım. Neden? Çünkü şu an ödediğimiz fiyatlar çok yüksek. Hani hem komponentlere hem o terminale hem bunun lojistiğine. O yüzden orada dediğim gibi daha böyle düzgün planlamayla gitmek lazım. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Hem kendimiz hem de müşterimiz aslında bu konuda eğitildi. Planlama süreleri çok kısa dönemliyken şimdi müşterilerimizle gerçekten uzun dönemli planlamalar yapabiliyoruz. Lojistikte bilmiyorum, o sektörde pek fazla tanıdığım yok ama gemi üretiminde bile sanırım 2023'e kadar sıra varmış. Konteyner bulsanız bile gemilerle ilgili sıkıntı var. Ama dediğim gibi geçici bir süreç. Bence şu an şey de geldi, hani yılbaşı telaşı, işte böyle Çin yeni yılı, Noel dönemi, tatil dönemi, o süreçte de talep fazlası vardı. Herhalde 2022'nin ikinci yarısında bu problemleri de aşmış oluruz. Eğer bu yeni varyant...
O yeni varyant, evet, hepimizin planları arasında. Seninle de hep konuştuğumuz gibi smart work zamanı, yani mümkün olabildiği kadar çok akıllıca çalışıp bütün böyle paydaşları, sektörü çok iyi okuyup çok akıllıca planlar yapmamız gereken bir dönem. Sevgili Onur, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Çok güzel bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşça kal.
Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sundu.